Ayrım 29.
Efendiler, bu yazıya ilişik olan telgraflarda dikkati çeken noktalar şunlardı. Tevfik Bey kardeşine diyor ki, Sınav bölgesi komutanlığına kesinlikle ihtiyaç yoktur. Bu bölge komutanının Eskişehir'e dönmesi için şimdi emir verdim. Tevfik Bey, İsmet Paşa'nın halka hitaben yayınladığı bildirisini de şöyle yorumluyordu. Bu bildiri, bunu Allah Allah'ta bizim adaletsiz, emniyetsiz ve namussuzcasına hareket ettiğimizi ilan ediyor. Kuvayi Seyyare bunu kesinlikle kabul etmez. Bu konular aydınlanıncaya kadar Kuvayi Seyyare Batı Cephesi komutanlığını tanımayacaktır. Bunun üzerine Ethem Bey, İsmet Paşa'ya yazdığı telgrafta, kardeşi İşinin üzüntüsünden söz ettikten sonra bu işlerin kendisinin dönüşünden sonraya bırakılmasını rica ediyor. Kardeşine de durumu Batı Cephesi Komutanlığı'na yazdığını, ancak kendisinin de ölçülü ve nezaketli davranmasını ve mukabele etmesi gerektiğini bildiriyor. Tevfik Bey, 28 Kasım 1920'de Ethem Bey'e yazdığı karşılık telgrafında, namusumuzla oynayan Batı Cephesi Komutanını bundan böyle amir olarak tanıyamayacağını ve Simav'a gönderdiği komutanına bugün yanakilerle birlikte Eskişehir'e dönmesi için emir verdiğimi yazmıştım dedikten sonra, bu hususta başka bir şey düşünemem ve düşünebilmek imkanı da yoktur efendim diyordu. Tevfik Bey'in kardeşine çektiği ve yine aynı tarihli bir telgrafında da en ufak bir şey hissedersem bu yeni kurulan komutanın bütün mensuplarını göz altında Batı ordusuna iade edeceğim. Batı ordusu komutanı İsmet Bey'in bu cephe komutanını idare edemeyeceğini anlıyorum denilmekteydi. Efendiler, bundan sonra Kuvayi Seyyare'nin savaş raporları Ankara'da Ethem Bey'e geliyor ve Ethem Bey tarafından Batı cephesine gönderiliyormuş. Bundan başka Kuvayi Seyyare komutanlığı Batı cephesi haberleşmelerine sansür koymuş. Telgraf ve telefon hatlarının Kuvayi Seyyare komutanının haberleşmeleriyle meşgul olduğundan söz edilerek cepheyle haberleşmeleri açık ve resmi şekilde yasaklanmış. Aynı zamanda Kuvayi Seyyare'nin Eskişehir dolaylarına saldıracağı söylentisi yayılmış. Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen bazı arkadaşlarının milli hükümete isyanı. Saygıdeğer efendiler, bu durumu hep birlikte incelemeye yardım edecek kadar bilgi arz ettiğini sanıyorum. Kolaylıkla anlaşılmaktaydı ki Ethem ve Tevfik kardeşlerle kendileri gibi düşünen bazı arkadaşları milli hükümete karşı isyana karar vermişlerdi. Bu kararlarının uygulanması için Tevfik Bey cephede bahane ararken ve kuvvetlerini cepheyi terk ederek toplarken Ethem Bey milletvekili olan kardeşi Reşit Bey ve daha bir takımları da siyasi yoldan çalışıyorlardı. İsyan planında başarılı olabilmek için her şeyden önce buna engel sayılan Batı cephesindeki ordunun başında bulunan komutanın itibar ve makamından düşürülerek orduya hakim olunması gerekiyordu. Ondan sonra da meclis kamuoyunu tamamıyla kendi lehlerine çevirerek komutan, bakan veya hükümet düşürmekte kolaylık sağlamak önemli bir noktaydı. İşte bu maksatlarla çalışmakta olduklarına bize şüphe kalmamıştı. Ethem Bey'in İsmet Paşa'ya ve kardeşi Tevfik Bey'e yazdığı telgraflarda kullandığı yumuşak ve nazik bazı kelimelerin biraz daha zaman kazanmak maksadına dayandığına ve bu meseleyi İsmet Paşa ile Tevfik Bey arasındaki anlaşmazlıktan doğan bir üzüntü dolayısıyla en sonunda Tevfik Bey'in öfkesine hakim olmayarak biraz ileri gitmesini ibaret gösterip kendilerinin pek yumuşak başlı ve alçak gönüllü olduklarını bir zaman için daha göstermeye çalıştıklarını hükmetmemek mümkün değildi. Biz de durumu olduğu gibi ciddi saydık. Siyasi ve askeri tedbirlerimizi ona göre uygulamaya başladık. Efendiler, arz etmeliyim ki gerek cephede gerek Ankara'da her bakımdan ihtiyaç duyulan tedbirleri aldırmıştım. Ethem ve kardeşlerinin isyanından asla çekinmiyordum. İsyan ettikleri takdirde yola getirilip cezalandırılacaklarına şüphem yoktu. Onun için pek serin ve geniş hareket ediyordum. Mümkün olduğu kadar kendilerini nasihatle yola getirmeye ve saygılı olmaya çalışmayı, bunu başaramadığım takdirde kamuoyunda daha çok açıklık kazanacak olan saldırganca faaliyet ve hareketlerinin gerektirdiğini yapmayı tercih ediyordum. Bu düşünceyle 2 Aralık 1920 tarihinde Ankara'da bulunan Ethem ve Reşit Beylerle diğer bazı kimseleri de yanıma alarak bizzat Eskişehir'e gitmeye ve orada İsmet Paşa ile de birleşerek yüz yüze konuşmaya ve anlaşmaya karar vermiştim. Ethem Bey'in bu geziye benimle gitmekten çekineceğini tahmin ediyordum. Halbuki Ethem Bey'i de birlikte alıp götürmek bence pek gerekliydi. Bunun için istekli olsun olmasın Ethem Bey'i de birlikte götürmek veyahut ısrarı halinde ona göre bir tutumu benimsemek üzere gereken tedbirlerin alınmasını da emretmiştim. Gerçekten de ertesi günü Ethem Bey hastalığını ileri sürerek birlikte seyahat edemeyeceğini bildirdi. Doktor Adnan Bey de Ethem Bey'in rahatsızlığının seyahate engel olduğunu söyledi. Israr ettim. Nihayet 3 Ekim 1920 akşamı özel bir trenle Eskişehir'e hareket ettik. Ethem ve kardeşi Reşit Beylerden başka yanımızda bulunan arkadaşlardan başlıcaları şunlardı. Kazım Paşa, Celal Bey, Kılıç Ali Bey, Eyüp Sabri Bey, Hakkı Behiç Bey, Hacı Şükrü Bey. 4 Aralık 1920 sabahı erkenden henüz ben uykudayken tren Eskişehir'e vardı. Daha önce İsmet Paşa'nın henüz Bilecik'te bulunduğu anlaşılmış olduğundan Eskişehir'de durmayıp Bilecik istasyonuna gitmeye karar vermiştik. Eskişehir'de uyandığım zaman trenin için durduğunu ve yoluna devam etmediğini sordum. Yaverlerim arkadaşların sabah kahvaltısı yapmak üzere istasyonun karşısındaki lokantaya gittiklerini ve şimdi gelmek üzere bulunduklarını söyledi. Çabuk gelmeleri için haber gönderilmesini istedim. Birkaç dakika sonra hazırız denildi. Bütün arkadaşlar geldi mi dedim. Bunun üzerine yapılan araştırmadan anlaşıldı ki herkes hazırdı ama Ethem Bey bir arkadaşıyla birlikte ortada yoktu. Derhal Ethem Bey'in kaçırıldığını hükmettim. Fakat bunu kimseye söylemedim. Yalnız o halde dedim, Ethem Bey olmaksızın bizim Bilecik'e gitmemizde bir fayda yoktur. İsmet Paşa'yı da buraya çağırırız. İsmet Paşa da telgraf başında yapılan özel bir görüşmeden sonra Eskişehir'e hareket etti. Daha önce yalnız ve özel olarak görüşmemiz gerekli olduğundan ben de bir iki istasyon ileri giderek buluştuk. Birlikte 4 Aralık 1920 akşamı Eskişehir'e geldik. Orada bekleyen arkadaşlarla hep birlikte bir lokantada yemek yedik. Ethem Bey yoktu. Nerede olduğunu kardeşinden sordum. Rahatsız yatıyor dedi. O gece İsmet Paşa'nın karargahında Kazım Paşa, Celal Bey, Hakkı Bey, Hiç Bey de hazır olduğu halde Reşit ve Ethem Beylerle konuşacaktık. Onun için Reşit Bey, Ethem Bey'in hasta olduğunu söylerken görüşmek üzere karargaha gelebileceğini ilave etmişti. Yemekten sonra karargaha gittik. Fakat Ethem Bey gelmemişti. Reşit Bey'e ne vakit geleceğini sordum. Verdiği cevap da şuydu: Ethem Bey şu dakikada kuvvetlerinin başındadır. Bu habere rağmen sakin olmayı ve görüşmeyi tercih ettik. Şu noktayı da belirtmeliyim ki ben Eskişehir'e resmi bir sıfatla gitmemiştim. Orada hazır bulunan bazı arkadaşların yanında İsmet Paşa ile olan görüşme ve konuşmalarımızı tarafsız bir arkadaş sıfatıyla yaptığımı söylemiştim. İsmet Paşa durumu aralarında geçen haberleşmeleri Kuvayi Seyyare Komutan Vekili olarak Tevfik Bey'in aldığı serkeşçe tavrı anlattı. Reşit Bey kardeşleri ve kendi adına cevap veriyordu. Reşit Bey pek kaba ve saldırganca konuşmaya başladı. Kardeşlerinin birer kahraman olduklarını, hiç kimsenin emri altına girmeyeceklerini, bunu böylece kabul etmeye herkesin mecbur olduğunu pervasızca söylüyor. Ordu, disiplin, komuta ve hükümet kavramlarıyla bunların gereklerine dair ileri sürülen görüşlere kulak bile vermiyordu. Onun üzerine ben dedim ki, bu dakikaya kadar sizin eski bir arkadaşınız sıfatıyla ve sizin lehinizde bir sonuç almak için samimi bir duyguyla görüşüyordum. Bu dakikadan itibaren arkadaşlık ve yakınlığım son bulmuştur. Şimdi karşınızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetinin başkanı bulunmaktadır. Devlet başkanı olarak Batı Cephesi komutanına durumun gereğini yerine getirmek üzere yetkisini kullanmasını emrediyorum. Hemen İsmet Paşa da dedi ki, emrimde bulunan komutanlardan herhangi biri bana karşı gelmiş olabilir. Ben onu yola getirmeye ve cezalandırmaya muktedirim. Bu konuda daha kimseye karşı azmi itiraf etmiş ve hiç kimsenin bana ait olan bu görevin kolaylıkla yerine getirilmesi için yardımını rica etmiş değilim. Ben durumun gerektirdiği işleri yaparım. Tarafımdan İsmet Paşa tarafından alınan bu ciddi tavır üzerine avazı çıktığı kadar bağırıcasına konuşan Reşit Bey derhal şimdi ileri gitmekte acele edilmemesini, kendisi kardeşlerinin yanına giderse bir uzlaşma çaresi bulabileceğini söyledi. Bundan bir sonuç çıkmayacağı, maksadın kardeşlerine durumu anlatmak ve zaman kazanmak olduğu meydandaydı. Buna rağmen Reşit Bey'in bu teklifini kabul ettik. Ertesi günü İsmet Paşa'nın hazırlatacağı özel bir trenle Kütahya'ya kardeşlerinin yanına gitmesi uygun görüldü. Kazım Paşa'nın da Reşit Bey ile birlikte gitmesi yerinde bulundu. Hareket ettiler. Bilecik görüşmesi. Saygıdeğer efendiler, müsaadenizle bu hikayeyi şimdilik burada bırakacağım. Aynı günde yani 5 Aralık 1920'de Bilecik istasyonunda bekleyen Ahmet İzzet Paşa heyetine temas edeceğim. Hatırınızdadır ki İzzet Paşa'nın istek ve teklifi üzerine kendileriyle Bilecik'te görüşülmesine karar verilmişti. Heyet ayın 4'ünden beri beni Bilecik istasyonunda bekliyordu. Bu heyet İzzet ve Salih Paşalarla elçilerden Cevat, Ziraat Nazırı Hüseyin Kazım, Hukuk Müşaviri Münir Beylerden ve Hoca Fatih Efendi'den kurulmuştu. Bilecik istasyon binasının bir odasında birleştik. İsmet Paşa da beraberdi. Görüşme şöyle geçti. Ben ilk söz olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti Başkanı diye kendimi tanıttıktan sonra kimlerle müşerref oluyorum sorusunu yönelttim. Salih Paşa benim maksadımı kavrayamadığı için kendisinin Bahriye İzzet Paşa'nın da Dahiliye Nazırı olduğunu söylemeye çalışırken ben derhal İstanbul'da bir hükümet ve kendilerini o hükümetin üyeleri olarak tanımadığımı, eğer İstanbul'daki bir hükümetin nazırları olarak görüşmek istiyorlarsa kendileriyle görüşmekte mazur olduğumu bildirdim. Ondan sonra kimlik ve yetki söz konusu edilmeden görüşülmesi uygun bulundu. Konuşmanın bazı safhalarında Ankara'dan bizimle birlikte gelen bazı milletvekili arkadaşları da bulundurdum. Birkaç saat süren konuşmadan gelen kimselerin esas hiçbir bilgi ve kanaate sahip olmadıkları anlaşıldı. Sonunda kendilerine İstanbul'a dönmelerine izin vermeyeceğimi ve beraberce Ankara'ya gideceğimizi bildirdim. İzzet ve Salih Paşalar Ankara'da. Zaten beklemekte olan trenle hareket edildi. 6 Aralık 1920'de Ankara'ya geldik. İstanbul'dan gelen heyeti itirazlarına rağmen alıkoymuştum. Fakat bunu ilan etmeyi yararlı bulmadım. Çünkü İzzet ve Salih Paşalarla diğerlerinden milli hükümet işlerinde yararlanarak haysiyetlerini korumak istedim. Bu maksatla Ankara'ya gelir gelmez basına verdiğim resmi bildiride adı geçen kimselerin Büyük Millet Meclisi hükümetiyle görüşme yapmak bahanesiyle İstanbul'dan çıktıklarını, memleketin iyilik ve selameti için daha yararlı ve daha etkili bir şekilde çalışmak üzere bize katıldıklarını ilan ettirdim. Ethem ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı. Gerçekte mesele çözülmemişti. Yapacağım açıklamalardan anlaşılacaktır ki Ethem Bey ve kardeşleri zaman kazanmak için bizi yanıltmaya çalışıyorlardı. Maksatları mümkün olabildiği kadar yeniden kuvvet toplamak. Düzce'de bulunan Sarı Efe kuvvetleriyle Lefke'de bulunan Gökbayrak taburunun kendileriyle birlikte isyan etmesini sağlamak. Bir yandan da cephe komutanlarını değiştirmek, ordudaki subay ve erlerin kendilerine karşı koymamaları için propagandaya fırsat bulmaktı. Gerçekten de Simav ve bölgesi komutanı Simav'a gitmek üzere Kütahya'dan geçerken Ethem ve Tevfik Beyler tarafından durdurulup kendi emirleri altında ve gösterecekleri yerde hizmet ettirilmek üzere Kütahya'da kalması emredilmiştir. Bu emirlerinin onaylanması gereğini de 10 Aralık 1920'de cephe komutanlığından istemişlerdir. Görülüyor ki her şey yoluna girdi denildiği halde başlangıçtaki telsizlik durumu aynen devam etmekteydi. Efendiler, burada ufak bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Ethem Bey cephede ve kuvvetinin başında olduğu halde Tevfik Bey yine vekil olarak yazışma ve işlemler yapıyordu. Bir tek kuvvet üzerinde aynı yetkili iki ayrı komutan. Cephe komutanı 13 Aralık'ta sorulan soru ve alınan cevap suretlerini bilgi için bana göndermişti. Hükümetçe anahtarı olmayan şifrelerle özel şifreler kullanılması genellikle yasaklanmıştı. Halbuki Ethem Bey'in özel memurları ve milletvekillerinden bazı arkadaşları bu yasağa uymadan şifre haberleşmelerine devam etmekteydiler. Pek tabii bunlara engel olundu. Bunun üzerine Ethem Bey, İsmet Paşa'ya yaptığı 13-14 Aralık 1920 tarihli bir müracaatında bazı ihtiyaçlar ve benzer eksikler için Ankara ve Eskişehir Kuvayi Seyyari irtibat subaylarına çekilen telgrafların durdurulmakta olduğu anlaşılmıştır. Haberleşmelerimizin yasaklanması veya güçlü uğratılması şeklindeki işlemlere lütfen son verilmesini rica ederim diyordu. Halbuki irtibat subaylarının açık haberleşmeleri yasaklanmamıştı. Yasaklanan özel şifreli haberleşmeydi. Ethem Bey'in sözünü ettiği Ankara ve Eskişehir'deki subayların hiçbir haberleşmeleri yasaklanmış ve bu subaylar tarafından da Ethem Bey'in şikayette bulunulmuş değildi. O günlerde Eskişehir'e çektirilmeyen bir özel şifre vardı. Fakat o komutan ve milletvekili diye imza atan Ethem Bey'in bir arkadaşının şifresiydi. Onun için İsmet Paşa, Ethem Bey'e verdiği cevapta bunu kendisine haber verenin kim olduğunun bildirilmesini istemişti. Çerkez Ethem hükümetin kanunlarını tanımıyor. Efendiler, başlı başına dikkati çeken bir muameleyi de burada belirteyim. Bu tarihlerde Kütahya'da mutasarrıf vekili Kadı Ahmet Asım Efendi adında bir zat bulunuyordu. Kütahya'da mevki komutanı unvanıyla Ethem Bey tarafından tayin edilmiş Abdullah Bey adında da biri vardı. Bu komutan kaçak asker ailelerinden bazılarını sürgün edilmek üzere Kütahya mutasarrıf vekili Ahmet Asım Efendi'ye gönderir. Mutasarrıf vekili, sürgün işlemlerinin son çıkarılan kanun gereğince İstiklal Mahkemesi'ne ait olduğunu bildirerek evrakı komutanlığa geri gönderir. Bunun üzerine mevki komutanı, mutasarrıf vekilini gece vakti makamına getirtmeye kalkar. Mutasarrıf vekili gece meşgul olduğundan sabahleyin görüşebileceğini bildirir. Komutanın gönderdiği erler, mutasarrıf vekilinin evinin harem kapısını kırmak suretiyle zor içeri girerler ve kendisine hakaret edici sözler söyleyerek alıp götürürler. Sorguya çektikten sonra, aynı gece silahlı bir müfrezeyle 14 saat uzaklıkta bulunan Kuvayi Seyyare komutanının huzuruna getirirler. Ondan sonra da Kütahya'dan çıkararak uzaklaştırırlar. Kadı olmak ve mutasarrıf vekili bulunmak suretiyle çeşitli bakanlıkların büyük bir memuru durumunda olan bir kimsenin uğradığı bu saldırı ve karşılaştığı ağır muamele şüphesiz doğrudan doğru hükümete yöneltilmiş bulunuyordu. Bu olay üzerine mecliste hükümete gen soru açıldı. İlgili bakanlıklar cephe komutanlığından suçluların harp divanına verilmelerini istediler. Cephe komutanının Kuvayi Seyyare komutanlığınca soruşturma yapılıp sonucunun bildirilmesini isteyen telgrafına 19 Aralık 1920'de Umum Kuvayi Seyyare ve Kütahya Havalisi Komutan Vekili Mehmet Tevfik imzasıyla gelen cevapta Abdullah Bey her ne yapmışsa tarafından verilen kesin emir üzerine yapmıştır ve yapmaya da mecburdu. Bu konunun gerekçesi ilgili bakanlıklara arz edilmişti. Kendisinin geri dönmesi için kesin emir verildiği zat-ı aliniz tarafından bildiriliyor. Döndüğü takdirde mutlaka idam edeceğim deniliyordu. Efendiler, milletin vekillerinin emriyle görevine iade edilmek istenen bir memurun idam edileceğinin bildirilmesi elbette anayasa ve kanun hükümleriyle bağdaştırılamaz. 13 Aralık 1920 günü Ethem Bey, Ankara'daki kardeşi Reşit Bey ile makine başında açık telgrafla uzun uzadıya görüştü. Bu görüşmelerin özeti şuydu. Ethem Bey bu konunun mutlaka mecliste görüşülmesini sağlayınız. Sarı Efe denilen edibin kendi müfrezesiyle Gökbayrak taburuna katılması için haber gönderiniz. Meclis vasıtasıyla komutanları çektiriniz. Meclis kararıyla olmadığı takdirde bir yolunu bulup bunu hemen sağlayınız diyor. Patlatacağı bombaları ta İngilizlerin işiteceğini ve bunun patlamasının da pek yakın olduğunu söylüyor. Reşit Bey'in verdiği cevaplar arasında da dikkati çeken şu sözler yer alıyordu. Kuvayi Seyyare'nin düşmana karşı savunma yapmamasını, bunu tümenlere bırakmasını ve Edip'le bizzat haberleşmesini, buna engel olunduğu takdirde cephe komutanıyla yeniden ilgisini kesmesini söylüyordu. Reşit Bey bu haberleşmelerle ilgili telgrafları olduğu gibi bana gönderdi. Kendisi yanıma gelmedi. Zaten Eskişehir'den Kütahya'ya gidip döndükten sonra yanıma gelmemişti. Kendisini yanıma çağırttım, ne istediklerini sordum. Cephe komutanlarını değiştiriniz dedi. Yerine koyacak adamlarımız yoktur dedim. Beni tayin ediniz, ben daha iyi yaparım dedi. Cephe komutanlarını değiştirmek önemli bir meseledir. Genel durumumuzu zayıflatır. Böyle bir teklifi kabul etmek kolay değildir, uygun da düşmez cevabını verdim. Aynı gün, yani 13 Aralık 1920'de Ethem Bey'e yazdığım bir telgrafta Reşit Bey ile makine başında yapılan haberleşmeleri okuduğumu söyledikten sonra bu konunun resmen meclise getirilmesinin ve görüşülmesinin uygun olmadığını, Edip'in yerinden oynatılmasının da doğru bulamadığını bildirdim. Aynı tarihte Ethem Bey verdiği cevapta konunun ciddi olduğunu söyleyerek komutanlar aleyhine sözler sarf ediyordu. Efendiler, Ethem ve kardeşleri cephede bulunan komutanları beğenmiyorlar, onların emirlerine uymuyorlar, bakanlıkları ve hükümeti tanımıyorlar. Yalnız sözde bana itaat ediyorlar ve meclisi de kendi isteklerine göre harekete geçireceklerini umuyorlar. Bana ve meclise karşı hoş görünerek büyük bir gayret hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyorlardı. Ethem Bey 18-19 Aralık tarihli bir telgrafıyla da yine Edip'in müfrezesiyle kendisine katılmasının sağlanmasını benden rica ediyordu. İsteğini haklı göstermek için de diyordu ki: Anadolu'daki isyan hareketlerinin bastırılması sırasında durum icabı Bigad olaylarında bıraktığım ve sonradan geçici olarak Düzce'ye gönderilen 1. Kuvayi Seyyare'ye bağlı ve büyük bir kısmı İzmir ve dolayları gönüllülerinden oluşan 250 süvari, 200 piyade, bir dağ topçu takımı, 2 makinalı tüfek, 30 kişilik karargah süvari erlerinden kurulu Edip Bey müfrezesinden İzmir sınırına yaklaşmamız dolayısıyla daha çok yararlanılacağı tabidir. Bununla birlikte sürekli müracaat yapılmakta olduğundan ve Edip Bey tarafından o bölgede güvenliğin tam olarak sağlandığı bildirildiğinden bu bölgenin uygun görülecek başka bir birliğe teslim edilerek Edip Bey'in müfrezesinin savaş vasıtalarıyla birlikte Kuvayi Seyyare'ye katılması hususunun ilgili makamlara emir ve havalesini rica ederim. Efendiler, bu telgrafta ileri sürülen düşüncelere en tecrübesiz ve en basit muhakemeli birinin bile inanabileceği kabul edilebilir mi? Kütahya'da bulunan bir zat bana İzmir sınırına yaklaşmaktan söz ediyor. Düzce ve dolaylarında durumun güvenilir olduğunu benden daha iyi haber alıyor. Edip Bey müfrezesinin kuvvetini ayrıntılı olarak saydıktan sonra bu müfrezenin savaş vasıtalarıyla birlikte kendisine katılması ricasının bence kabul edilebilir bulunacağını zannediyor. Bu telgraf üzerine 19 Aralık 1920'de Düzce'de bulunan müfreze komutanı Edip Bey'e özel olarak bizzat yazdığım telgrafta Ethem Bey'in isteğinden ve bunun kendisince istendiğini bildirdiğinden bahsederek müfrezenin o bölgede kalmasına kesin olarak ihtiyaç bulunduğunu da belirttim. Edip 19-20 Aralık 1920'de verdiği cevapta müfrezesinin o bölgede kalmasının zaruri olduğunu bildirdi. Buna müfrezesinin Kuvayi Seyyare'deki kimseler gibi aynı ödenekle çalıştırılmalarının sağlanması istirhamını ekleme fırsatını da kaçırmamıştı. Efendiler, Ethem ve arkadaşları Ankara yakınında Haymana'da ayrıca bir kuvvet toplamaya teşebbüs ettiler. Hırsızlık suçundan Ankara'da tutukluyken sonradan serbest bırakılan Van göçmenlerinden Musa Beyzade Abbas adında biri elinde bir belge ve 5-10 kişiyle birlikte Haymana bölgesinde adam toplamaya başladı. Bu adam 19 Aralık'ta yakalanabilmiş ve Ankara İstiklal Mahkemesi'ne verilmişti. Bunu yakalamak ve adamlarını dağıtmak için çabucak özel bir tertibat almak lazım geliyordu. Bu maksatla Haymana'ya şimdi milletvekili bulunan Recep Zühtü Bey komutasında özel bir kuvvet gönderilmişti. Recep Zühtü Bey, Abbas Üç arkadaşıyla birlikte yakaladıktan sonra büyük bir saldırıya uğrayacağını pek muhtemel gördüğünden tutukluları yolunu değiştirerek Polat üzerinden trenle Ankara'ya getirmeye mecbur olmuştu. Demirci Efe de harekete geçiyor. Efendiler, Demirci Efe Ethem Bey ile haberleştikten sonra özel bir tavır takındı. Bu sezilir sezilmez Güney cephesinde bulunan Refet Bey süvarileri derhal üzerine gönderildi. 15-16 Aralık 1920'de Dinar yakınındaki İdecik köyünde bir gece baskınıyla Efe'nin kuvvetleri dağıtılmış. Kendisi 5-10 kişiyle kaçmış. Efe çok sonra bize sığınarak affedilmiştir. Efendiler, Reşit Bey 20-21 Aralık gecesi evinde 4 kişiyi ordu birlikleriyle Kuvayi Seyyare arasında bir çatışma çıktığı takdirde subaylarımızla erlerimize yanıtma görevi veriyordu. Bu dört kişi şunlardı: Yeni Dünya gazetesinden Hayri, Arif Oruç'un kız kardeşinin oğlu Nizamettin, Müşir Fuat Paşa'nın oğlu Hidayet ve arkadaşı Şükrü Beyler. Bunlar 21 Aralık'ta trenle Eskişehir'e hareket ettiler. Yanlarında Ethem Bey'in katibi olan birisi de vardı. Bunların içinden biri trenin hareketinden önce gizlice istasyondaki kaldığım binaya gelip bana durumu bildirdi. Bu zat propagandayı tertip ve yönetmekle görevliymiş. Başkanları Hidayet Bey'miş. Para harcama yetkisi de ondaymış. Durumu ihbar eden yalnız olarak Kütahya'ya gidecek. Ethem Bey'den talimat aldıktan sonra Eskişehir'e dönecekti. Diğerleri Eskişehir'de bekleyeceklerdi. Ben bu zata, biz Ethem Bey ve kardeşlerine karşı sevgi duyuyoruz. Onlar boş yere telaşa düşüyorlar. Bu teşebbüslerinden üzüntü duydum. Fakat Ethem Bey'in orduda bozgunculuk çıkarmak için vereceği talimatı bilmek isterim dedim ve arkadaşlarıyla birlikte kendilerini hareketlerinde serbest bıraktım. Eskişehir'de İsmet Paşa'ya, Afyonkarahisar'da Fahrettin Paşa'ya bilgi verdim ve bu adamların takip edilmeleri gereğini bildirdim. İhbarcı, ihbarlarının doğru olduğunu sonradan davranışlarıyla ispat etmiştir. Efendiler, Kazım Paşa, Reşit Bey ile beraber Kütahya'da Ethem ve Tevfik Beylerle konuşma ve görüşmelerde bulunduğu zaman, Ethem Bey'in sözlerinden bana önemli olan noktaları şöyle özetlemişti. 1. Ankara'daki hükümet gayeyi gerçekleştirecek durumda ve güçte değildir. Bu hükümete karşı uyuşuk davranmamız doğru olmaz. 2. Silahla karşı koymamızın mahiyetini kötüye yoracaklardır. Fakat sonunda başarırsan herkes bana hak verecektir. 3. Refet Bey ile aramızda bir izzet-i nefis meselesi geçmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Refet Bey'in haysiyetine değer vererek bizimkini kırıyor. Herhalde Refet Bey'i önüme katarak Ankara'ya kadar kovalamak isterim. Ölürsem de bu takipte öleyim. 4. Biz çoktan bu işi yapardık. Fakat Reşit'in Ankara'da meclisteki durumu bizi aldatmıştır. Meclisin ne önemi ve ne hükmü vardır? Reşit orduyu yanıtmaya çalışıyor. Kazım Paşa bu görüşleri dinledikten sonra Türkiye'nin batı cephesinden başka doğuda, güneyde, merkezde de orduları vardır. Bu orduların başında ve içinde çok değerli ve pek kudretli komutanlar ve subaylar vardır. Bütün bunlarla birlikte bir millet vardır diyerek kendilerini yatıştırmaya ve ölçülü bir duruma getirmeye çalışmıştır. Efendiler, Reşit Bey mecliste ateşli telkin ve teşebbüslerde bulunuyordu. Bir gün mecliste 40-50 kadar milletvekili toplanmış. Bunların cephedeki durumla ilgili bazı şüpheleri varmış. Bakanlar kurulunu davet ederek bunu anlamak istiyorlarmış. Bolu milletvekili bulunan rahmetli Yusuf İzzet Paşa, bu durumu ve toplanan milletvekillerinin isteğini bana bir mektupla bildirdi. Ben toplantı halindeki bakanlar kuruluyla beraberdim. Hükümet üyeleri bu şekilde toplanan milletvekillerinin herhangi bir konuda soru sormak için hükümeti davet etmesi usulü uygun değildir, kabul edemeyiz dediler. Ben bu kararı yine Yusuf İzzet Paşa vasıtasıyla bildirmekle birlikte şahsi görüşüm olarak şunları da ekledim. Siz milletvekilisiniz, ben de başkanınızım. Herhangi bir konuda benimle görüşmek isterseniz memnuniyetle kabul ederim. Benim cevabımı Yusuf İzzet Paşa toplantı halinde bulunanlara bildirdiği vekil Reşit Bey ayağa kalkarak, "Efendiler, bu cevap göğsünüzü kapayın demektir. Yüksek malumunuzdur ki askerlerin göğüslerinin kapalı bulunması disiplin gereğidir." Reşit Bey'in başkan bizi askeri disiplin altına almak istiyor demek istediği anlaşılıyor. Söz konusu toplantıyı düzenleyenler hiç şüphe yok ki Reşit Bey ile bazı arkadaşlarıydı. Reşit Bey'in sözü Ankara'da bulunan İzzet Paşa heyetiyle yaptığı temas ve görüşmelere de getirerek paşalar İzmir'i İstanbul'u kurtararak barış yapabileceğini söylemek üzere geldikleri halde tutuklanmışlardır şeklinde bir havada yaratmıştı. 22 Aralık 1920 günü Reşit Bey ile bakan ve milletvekillerinden 15 kadar arkadaşı hükümetteki odama davet ettim. Bu arkadaşlar arasında Celal Bey, Kazım Paşa, Eyüp Sabri Bey, Adnan Bey, Vehbi Bey, Hasan Fehmi Bey, İhsan Bey, Kılıç Ali Bey, Yusuf İzzet ve Emir Paşalar vardı. Fevzi Paşa Hazretleri de hazır bulundu. Bu heyete bu konunun bütün gelişme safhalarını, gerekli belgeleri de göstermek suretiyle açık bir şekilde anlattım. Reşit Bey söylediklerimin hiçbirini inkar etmedi. Düşman saldırılarına karşı tek kuvvetin Ethem Bey'in kuvveti olduğunu ve bizim kurduğumuz tümenlerin çil yavrusu gibi dağılacaklarını söyleyerek mutlaka Ethem Bey kuvvetinin artırılmasına ve takviyesine ihtiyaç olduğunu bildirdi. Cevap olarak dedim ki, Ethem Bey'in kendi komutası altında kullanabileceği kuvvetin sayısı en çok 1200-2000 kişiden ibaret olabilir. Bu sayı artırılacak olursa disiplinsizlik dolayısıyla dağılıp felakete yol açar. Herhalde memleketin mukadderatının şahsa bağlı kuvvetlere değil, ancak Büyük Millet Meclisi'nin kanunlarına bağlı düzenli birliklere emanet edilmesi gerekir. Kuvayi seyyare belirli bir kadro halinde verilen emirlere tamamen uymak ve boyun eğmek şartıyla yararlı olabilir. Reşit Bey açıklanan gerçekleri kabullenmiş gibi görünen bir tavır takındı. Bunun üzerine son bir teşebbüs olmak üzere Reşit Bey'in bazı arkadaşlarla birlikte kardeşlerinin yanına giderek nasihatlerde bulunması kabul edildi. Bundan sonra nasihat vermek için gidecek olan heyete meselenin çözüme bağlanabilmesi için şimdiye kadar yaptığım teşebbüslere de son vereceğini bildirdim. Heyet Kuvayi Seyyari'ye hükümetin son ve kesin istekleri olmak üzere şu hususları bildirecekti. 1. Kuvayi Seyyari diğer birlikler gibi emir ve komutaya tam olarak uyacak ve kanun dışı her türlü taşkınlıklardan kaçınacaktır.